Ayrım 15.
Eve geldiklerinde yemek diye özensiz bir kahvaltı ve pişmemiş yumurtalı ekmekler buldular. Bernie pizza ısmarlamak zorunda kaldı. Birden Jane gözleri ona dikti. O bluzu nereden buldun? Adeta hortlak görmüş gibi bakıyordu. Hangisi, bu mu? Ana kıpkırmızı olmuştu. Eve gelince mor gömleğini yeşil ipek bir bluzla değiştirmişti. Şuradaki dolapta buldum. Bernie'nin odasını gösteriyordu. Bernie'nin gözleri de en az Jane'inkiler kadar büyümüştü. Anna, Liz'in bluzunu giymişti. Bunu bir daha asla yapma diyerek dişlerin arasından tısladı. Anna kızarmıştı. Artık ne fark eder ki? Bir daha asla geri gelmeyecek. Jane masadan fırlayıp kalktı. Bernie peşinden gidip özür diledi. Bağışla beni canım. Onunla konuştuğum zaman iyi biri olduğunu sanmıştım. Temiz ve genç görünüyordu. Sizin için ihtiyar bir morukla birlikte olmaktan çok daha iyi olur diye düşünmüştüm. Jane mutsuzlukla Bernie'ye gülümsedi. Hayat hepsi için zordu artık ve bu onun evdeki ilk günüydü. Hiçbir şey de artık kolay olmayacaktı. Bunu biliyordu. Ona birkaç gün daha şans tanıyalım mı? Eğer istemezsek kovarız gider. Jane başını salladı. Her şey sonsuza kadar zor olacaktı artık. Anna birkaç gün içinde hepsini çıldırttı. Liz'in ve hatta Bernie'nin giyeceklerini giymeye devam ediyor, hatta Bernie'nin çoraplarını bile giyiyordu. Sonunda Bernie'nin en sevdiği kaşmir kazaklara da el attı. Hiç yıkanmıyordu. Ev leş gibi kokmaya başlamıştı. Ve bir öğleden sonra Jane okuldan döndüğünde Alexander'ı üzerinde pis bir pantolonla üstü çıplak evin içinde dolaşırken buldu. Ayakları ve elleri leş gibiydi. Ve öğle yemeğinden arta kalanlar yüzünde olduğu gibi duruyordu. Yemekler yenilecek gibi değildi. Ev darmadağınıktı. Jane, Alexander'ın bakımını üzerine aldı sonunda. Okuldan gelince onu yıkıyor ve Bernie eve gelmeden üstünü başını değiştiriyordu. Alexander'ı besliyor ve yatağına yatırıyor, ağladığı zaman da yanına koşuyordu. Anna'nın bir gece bile uyanıp Alexander'a baktığı görülmemişti. Çamaşır yıkanmıyor, yataklar değiştirilmiyor, çocuklar temizlenmiyordu. Anna sonunda hepsini deliye çevirdi ve 10 gün kadar sonra kovuldu. Bir cumartesi akşamı bir tabak büfteyi sevgilisiyle telefonda konuşurken yaktıktan sonra Bernie onunla konuşmak zorunda kaldı. Bu arada Anna Alexander'ı banyoda tek başına bırakmıştı. Jane onu banyodan çıkmaya çalışırken balık gibi suyun içinde kaydığını buldu. Boğulmaktan kıl payı kurtulmuştu. Bernie Anna'ya eşyalarını toplayıp hemen gitmesini söyledi. Bernie'nin en sevdiği kırmızı kaşmir kazağını giymişti. Giderken zorlukla özür dilemeyi başarabildi. Size pizza ısmarlayabilir miyim bu akşam? Genellikle pizza yiyorlardı zaten. O gece de Tracy'yi kendilerine eşlik etsin diye çağırdılar. Tracy geldiğinde bebeği yatırmakla Jane'e yardım etti. Mutfağı birlikte temizlediler. Tıpkı eski günler gibiydi. O akşam Tracy'nin Philadelphia'ya gideceğini söylemesi her şeyi berbatlaştırdı. Jane kırgın kırgın bakıyordu. Bu onun için ikinci annesini kaybetmek anlamına geliyordu. Tracy'yi havaalanına son kez götürdükten sonra haftalarca kendine gelemedi. Yeni dadı da bir işe yaramadı. İsviçreliydi ve bebek bakımı eğitimi görmüştü. Ama insana daha çok Alman ordusunda eğitim görmüş izlenimini veriyordu. Sertti. Esneklikten yoksundu ve kabaydı. Ev kusursuz bir şekilde temiz paktı. Yemek porsiyonları küçülmüştü. Kurallar ise tartışılmazdı. Alexander her dakika tokatlıyor, zavallı çocuk durmadan ağlıyordu. Jane akşamları okuldan eve dönüp de onu bu durumda bulunca hayattan nefret ediyordu. Süt ve kurabiye ulaşamayacakları bir yerde duruyordu. Yemeklerde konuşmak yasak, televizyon seyretmek günah. Müzik ise Tanrı'ya karşı işlenen bir suçtu. Bernie kadının yarı deli olduğuna karar vermişti. Bir cumartesi günü dadısına gülen Jane'in suratına şiddetli bir tokat patladı. Jane şaşırmıştı. Önce ağlamadı. Bernie titreyerek yerinden fırladı ve ona baktı. Bu evden defolun Miss Strauss, derhal. Bebeği kadının elinden aldı. Jane'e sarılıp onu rahatlatmaya çalıştı. Bir saat sonra kapı korkunç bir gürültüyle kapandı. Bundan sonra olanlar cesaret kırıcıydı. Bernie neredeyse şehirdeki herkesle konuştuğu duygusuna kapılmıştı ve hiç kimse ona güven vermemişti. Önce temizlikçi bir kadın buldu. Ama bu da yeterli olmadı. Büyük sorun Alexander ve Jane'in bakımıydı. Onlara iyi bakacak birini bulmak istiyordu. Artık onun mutsuzlukla bakmaya başlamışlardı ve Bernie de kendisine yardımcı olacak birini bulmaktan umudunu kesmişti. Her gün onlara bakmak için eve koşturuyordu. Saat 5'e kadar kalabilen birini bulmuştu. Ama Ruth haklıydı. Bütün gün çalıştıktan sonra iki çocuğun bakımı, çamaşır, alışveriş, yemek ve ütü yapmak gerçekten kolay değildi. Okul başladıktan 6 hafta sonra şansları döndü. İş bulma bürosundan ona yeniden telefon edip her zamanki masalı anlattılar. Mary Poppins dönmüştü ve onları arıyordu. Tam da onların aradığı kişiydi. Miss Pippin tam size göre Mr. Finn. Bernie kadının adını duyar duymaz bunalmıştı. 60 yaşında, İngiliz. Son işinde 10 sene çalışmış. Bir kız ve bir erkek çocuk büyütmüş. Ve diye devam etti kadın, sesinde gizli bir zafer ifadesi seziliyordu. Çocukların anneleri yokmuş. Bunun övünülecek bir şey olduğunu sanmıyorum. Kendi çocuklarının annesiz olması bu kadını ilgilendirmezdi. Yani bu tür durumlara alışkın demek istiyorum. Çok güzel. Pekala sorun ne? Sorun yok. Bernie kolay bir müşteri değildi onlar için. Ona gönderdikleri hiç kimseden tatmin olmadığını söylediler yüzüne içtenlikle. Büronun sorumlusu olan kadın, eğer Miss Pippin'de tutunamazsa artık kimseyi göndermeyeceklerini de sözlerine ekledi. Miss Pippin bir salı akşamı saat 6'da kapıyı çaldı. Bernie eve yeni gelmiş, kravatını ve ceketini henüz çıkarmıştı. Alexander kucağındaydı. Jane de akşam yemeği için ona yardım ediyordu. 3 gündür akşam yemeğinde hamburger, patates kızartması ve salata yiyorlardı. Son günlerde alışveriş etmeye fırsatı da olmamıştı. Ve etin kalanı da her nasılsa evin içinde kaybolmuştu. Bernie kapıyı açtığında karşısında zayıf, kısa beyaz saçlı bir kadın buldu. Başında denizci şapkası ve ayağında golf ayakkabılarına benzeyen ayakkabılar vardı. İş bulma kurumundaki kadın haklıydı galiba. Elindeki fırfırlı şemsiyesiyle Mary Poppins'e gerçekten çok benziyordu. Mr. Finn, evet, ben iş bulma kurumundan geliyorum. Adım Mary Pippin. Aksanından İskoç olduğu anlaşılıyordu. Bernie sırıttı. Bu şaka değildi anlaşılan. Evet, Mary Poppins değildi ama Mary Pippin'di işte. Merhaba, gülümseyerek geriye çekildi ve Miss Pippin'e oturma odasında oturacak bir yer gösterdi. Jane elinde hamburgerle mutfaktan fırladı. İş bulma kurumunun bu kez ne gönderdiğini merak ediyordu. Kadın Jane'den çok uzundu ama gülümsedi. Jane de ona yemek pişirip pişiremeyeceğini sordu. Babanla ve küçük kardeşinle bu kadar ilgilenmen ne güzel. Ben pek iyi bir aşçı sayılmam aslında. Gülümsedi. Bernie birkaç dakika içinde sevmişti onu. Birden ayakkabılarının golf ayakkabısı değil, İskoçların sevdiği türden botlar olduğunu fark etmişti. Miss Pippin katıksız bir İskoçtu. Eteği tweed, bluzu kolalı ve beyazdı. Şapkasını çıkarırken Bernie onun şapka iğnesi kullandığını fark etti. Bu Jane diye açıkladı. Bernie mutfağa geri dönen kızının ardından bakarak. Yakında 9 yaşında olacak. Alexander da neredeyse 18 aylık oldu. Alexander'ı yere bıraktı. Onlar otururken Alexander ablasının ardından mutfağa seyirtti. Bernie Miss Pippin'e gülümsedi. Bütün gün koşturur, bütün gece de uyumaz. Jane de. Sesini alçaltarak Jane geceleri kabus görüyor. Bana yardım edecek birine gerçekten ihtiyacım var. Çok yalnızız. Bu en nefret ettiği bölümdü. Genellikle ona boş boş bakarlardı adaylar. Ama bu kadının gerçekten farklı olduğunu düşünmüştü. Bize yemek pişirecek, üstlerine başlarına çeki düzen verecek, eğer ben vakit bulamazsam okul ayakkabılarını alacak. Mr. Finn diyerek kibarca gülümsedi Miss Pippin. Siz bir dadı arıyorsunuz. Kesinlikle anladığı anlaşılıyordu. Evet, doğru. Liz'in elbiselerini giyen pasaklı Norveçli kızı düşündü. Miss Pippin'in kolalı yakasına göz atarken, ona karşı dürüst olmaya karar vermişti. Zor bir dönem geçiriyoruz. Daha doğrusu daha çok çocuklar geçiriyor. Mutfağa bir göz attı. Karım bir yıl kadar hasta yattıktan sonra o sözcükleri söyleyemeyecekti. Şimdi bile. 3 ay önce gitti. Çocuklar için çok kötü oldu. Benim için de diye eklemedi ama Miss Pippi'nin bakışlarından Bernie'yi çok iyi anladığı belli oluyordu. Bernie bir an içini çekip kanepeye uzanmayı ve bütün işleri ona bırakmayı istediğini hissetti. Miss Pippin'deki bir şeyler onun mükemmel biri olduğu izlenimini bırakıyordu. İşiniz kolay değil ama dayanılmaz da değil. Gelen ve giden kadınları anlattı. Görüştüklerini de, ne istediğini de kesinlikle tanımladı. Mucize gibiydi ama Miss Pippin onun bütün isteklerini normal karşılamış görünüyordu. Çok iyi, tam bana göre. Ne zaman başlayabilirim? Bernie kulaklarına inanamamıştı. Eğer isterseniz hemen şimdi. Aa, söz etmeyi unuttum. Bebekle yatmak zorundasınız. Umarım sorun değildir. Kesinlikle. Bunu tercih ederim hatta. Aslında başka bir yere taşınabiliriz. Ama şu anda bununla ilgili plan yapmadım. Miss Pippin başını salladı. Ve doğrusu söyleyecek çok şeyi vardı ama kafası karışmıştı artık. Ona karşı çok açık olmak istiyordu. Bir gün New York'a dönebiliriz. Ama şu anda bu konuda kesin bir şey söyleyemem. Mr. Finn, Miss Pippin yine kibarca gülümsedi. Anladım. Şu anda gidip gitmeyeceğinizi bilemiyorsunuz. Bu çok doğal. Birdenbire hayatınızın en önemli insanını kaybettiniz. Alışabilmek için zamana ihtiyacınız var. Ve bu sürede birinin sizinle ilgilenmesi gerek. Eğer çocuklarınıza bakmama izin verirseniz bunu üstlenmekten onur duyarım. Ayrıca başka bir eve, New York'a ya da Kenya'ya taşınmanız benim için hiç sorun değil. Dulum, ne çocuğum ne de bakmak zorunda olduğum bir ailem var. Nereye giderseniz gelirim, eğer isterseniz tabii. Bernie ile tıpkı bir çocukla konuşur gibi konuşmuştu. Birden kıkırdamak istedi. Harika Miss Pippin, pardon Pippin demek istemiştim, özür dilerim. Önemli değil. Gülerek Bernie'nin peşinden mutfağa gitti. Zayıftı ama çok güçlü görünüyordu ve en harikası çocuklar da onu sevmişti. Jane onu yemeğe davet etti. Miss Pippin kabul edince de yeni bir hamburger koydu. Alexander banyo yapana kadar iskemlesinde oturdu. En sonunda Miss Pippin ve Bernie para konusunda konuştular. Hiç de pahalı değildi ve üstelik kesinlikle Bernie'nin aradığı insandı. Ertesi gün eşyalarıyla birlikte geleceğine söz vererek gitti. Özür diliyordu. Birlikte olduğu aileden Temmuz'da ayrılmıştı. Çocuklar artık büyümüştü ve ona ihtiyaçları kalmamıştı. Tatil yapmak için Japonya'ya gitmiş ve sonra San Francisco'ya gelmişti. Aslında Boston'a dönecekti ama San Francisco'dan çok hoşlanmış ve iş bulma bürosuna bir uğramıştı. Miss Pippin oteline döndükten sonra Jane de bebeği yatırırken Bernie annesini aradı. Onu buldum. Sesi aylardır ilk kez mutlu çıkıyordu. Gülümsüyordu da. Kimi buldun? Annesinin sesi uykuluydu. Scarsdale'de gece saatin 11'iydi. Mary Poppin, yani Mary Pippin. Bernie, Ruth'un sesi sert çıkmıştı. Sarhoş musun? Yanında tıp dergileri okuyan kocasına şöyle bir göz attı. İlgilenmemiş görünüyordu. Eh, Bernie bugünlerde içmekte haklıydı doğrusu. Hayır, bir dadı buldum. Bir İskoç dadı. Harika biri. O da kim? Annesi birden şüphelenmişti. Bernie ona ayrıntıları anlattı. İyi olabilir. Referanslarına baktın mı? Yarın bakacağım. Referanslar tam Miss Pippin'in tanımladığı gibiydi. Boston'daki aile sevgili dadılarına bayılıyorlardı. Ona çok şanslı olduğunu söylediler ve Miss Pippin'den hiç ayrılmaması dileklerini ilettiler. Ertesi gün Miss Pippin eve yerleştiğinde Bernie de aynı şeyleri diledi. Yeni dadı o gün evi temizledi. Çamaşırı halletti. Alexandra kitap okudu ve ona hiç giyilmemiz temiz bir elbise bile buldu. Babası eve gelmeden de iyice temizleyip saçlarını taradı. Jane de yemek zamanı sofraya oturduğunda pembe elbisesi ve pembe kurdeleleriyle gülümsüyordu. Bernie birden onu ilk gördüğü günü hatırladı ve boğazına bir yumru oturdu. Tıpkı Wolf'ta kaybolduğu gün gibiydi. uzun saç örgüleri ve pembe kurdeleleriyle. Yemek harika değildi belki ama besleyici ve basitti. Masa güzelce kurulmuştu. Yemekten sonra da çocuklarla odalarında oynamaya gittiler. Saat 8'de ev toplanmış, kahvaltı sofrası kurulmuş, kitapları okunmuş ve doyurulmuş çocuklar tertemiz yataklarına yatırılmışlardı. Bernie hepsine iyi geceler dileyip Miss Pippin'e teşekkür etti. Tek istediği Liz'in onları görebiliyor olmasıydı şimdi. Halloween Amerika'da kutlanan Cadılar Bayramı. Bir gün sonra Bernie eve geldi ve kendini kanepeye atarak mektuplarına göz atmaya başladı. Elleri kolları un içindeki Miss Pippin mutfaktan çıkıp ona bir haber verdi. Biraz önce biri sizi aradı Mr. Finn. Bernie gülümsedi. Onlarla olmaktan memnundu. Çocuklar da onu seviyorlardı. Bir beyefendi. Umarım ismini doğru almışımdır. Eminim doğrudur. Teşekkür ederim. Miss Pippin'in kendine uzattığı kağıdı alıp bir göz attı. İsim önce bir şey ifade etmemişti. Mutfağa gidip kendine bir içki aldı ve dadıya sordu. Dadı yemek için balık temizliyordu. Alexandra yerde parlak renkli kutularla oynarken Jane de dadıya yardım ediyordu. Liz varken de bu mutfakta benzer sahnelerin yaşandığını düşünüp hüzünlendi. Her şey ona hala Liz'i hatırlatıyordu. Adamın adı ya da soyadı neydi Miss Pippin? İlk adını yazabilme fırsatım olmadı. Söyledi ama balığı temizlemekle meşguldü. Bu yüzden Bernie'ye bakmadı. Soyadı Scott'tı. İsim hala Bernie'ye bir şey ifade etmemişti. İlk adı Chandler. Bunu duyar duymaz Bernie'nin kalbi durdu sanki. Oturma odasına geri dönüp numaraya tekrar baktı. Uzun süre düşündü ve yemekte de bu konuya hiç değinmedi. Numara şehir içinde bir yere aitli. Chandler'da anlaşılan para için geri dönmüştü. Bernie, Miss Pippin'den mesajı hiç almamış gibi davranmaya karar vermişti ki telefon çaldı. Telefonu açtığında Chandler Scott karşısındaydı. Merhaba. Sanırım geçen sefer derdimi çok iyi anlatmıştım. Sesinde misafirperverlikten eser yoktu. Geçiyordum, bir bakayım dedim dostum. Seni durduran yok. Bernie sanki çok komik bir şey söylemiş gibi Chandler güldü. Liz nasıl? Ne olduğunu ona anlatmak istemiyordu. Bu iğrenç adamı hiç ilgilendirmezdi. İyi. Çocuğum nasıl? O senin değil. Benim çocuğum. Bu Bernie'nin söyleyebileceği en yanlış şeydi şu anda. Benim hatırladığım böyle değildi ama. Öyle mi? 11 doları hatırlıyor musun peki? Bernie'nin sesi çok sert çıkıyordu ama Scott'ınki normaldi. Hafızam yerinde ama yatırımlarımdan bir sonuç alamadım. Bunu duyduğuma üzüldüm. Para için geldiği anlaşılmıştı. Ben de üzgünüm. Belki de çocuğum hakkında yine küçük bir konuşma yaparız diye düşünmüştüm. Bernie Liz'e verdiği sözü hatırladı birden. Bu herifi hayatından tamamen çıkarmak istemişti. Ama aradan 1,5 yıl geçtikten sonra yine karşılaşmışlardı işte. Geçen karşılaşmamızda bu işin bittiğini sana söylemiştim Scott. Olabilir dostum, olabilir. Sesindeki bir şeyler Bernie'ye herifin yüzünü dağıtmak isteğini veriyordu. Ama bir oyun daha oynarız belki. Hiç sanmıyorum. Yani bana elin bittiğini mi söylüyorsun? Bernie adamın konuşma tarzından nefret ediyordu. Ama tam olduğu gibi konuşuyordu işte. İğrenç bir dolandırıcı gibi. Sana söylüyorum. Seninle yeni bir kumar oynamayacağım. Anlaşıldı mı? Pekala. O zaman kızıma küçük bir ziyarete ne dersin? Sanki poker oynuyordu. Seninle ilgileneceğini sanmıyorum. Eğer seni mahkemeye verirsem ilgileneceğini görürsün. Kaç yaşında oldu şimdi? 7 mi 8 mi? Kızının kaç yaşında olduğuna emin değildi. Ne fark eder kaç yaşında olduğu? Jane 9 yaşındaydı ve Chandler bunu bilmiyordu. Bize bu konuda ne hissettiğini sorsana. Vernon'un en saf duygularıyla oynuyordu artık. Ona kumarın Liz'le ilgili bölümünün bittiğini anlatması gerekiyordu. Liz artık hiçbir şey hissetmez Scott. Temmuz'da öldü. Uzun bir sessizlik oldu. Bunu duyduğuma üzüldüm. Bu görüşmemizin sonudur umarım. Bernie bir an Liz'in durumunu ona söylediğine sevindi. Belki herif çekip giderdi artık. Ama onu yeterince doğru yargılayamamıştı. Pek değil. Çocuk ölmedi değil mi? Liz neden öldü peki?
Kanserden.
Bu çok kötü. Ama Jane hala benim çocuğum. Liz olsun ya da olmasın. Sanırım beni en kısa zamanda göreceksin ve ben de ortadan kaybolacağım. Para karşılığı tabii. İnan bunu yaptığıma sevineceğim ben de.
Ne kadar zaman için?
Bir yıl daha mı? İnan benim için bir değeri yok Scott. Bu kez malını almıyorum.
Çok kötü.
Sanırım mahkemeye gidip ziyaret hakkımı isteyeceğim o zaman.
Ben Liz'e verdiği sözü hatırladı ve blöf yapmaya karar verdi.
Ne istersen yap Scott. Ne istersen. Beni hiç ilgilendirmiyor.
Bir 10.000 daha verirsen kayboluyorum. Sana söylüyorum. İstersen 8.000'e bile olur.
Siktir git.
Ve bunu söyledikten sonra telefonu kapattı.
Bu herifin midesine bir tekme yapıştırmak istiyordu. Ama 3 gün sonra Chandler Bernie'yi tekmeledi.
Market caddesindeki bir avukattan postayla bir uyarı geldi. Jane Scott'ın babası Elizabeth O'Reilly Scott Finn'in eski kocası Chandler Scott, kızını ziyaret edebilmeyi rica ediyordu. Mektubu okurken Bernie'nin elleri titremeye başlamıştı. Kasım'ın 17'sinde mümkünse çocuksuz olarak mahkemeye gelmesi de isteniyordu. Bu sözleri okurken kalbi çarpmaya başlamıştı bile. Hemen Bill Grossman'ın ofisini aradı.
Ne yapacağım şimdi?
Umutsuzdu. Grossman, Bernie'nin bu konudaki ilk başvurusunu hatırlamış ve hemen konuya girebilmişti.
Mahkemeye gideceksiniz. Öyle görünüyor.
Gerçekten bazı hakları var mı?
Çocuğu nüfusunuza geçirdiniz mi?
Bu soruyu duyduğunda kalbi durdu sanki.
Her zaman bir şeyler olmuştu.
Bebek doğmuş, Liz hastalanmıştı.
Hayır,
geçirtmedim.
Allah kahretsin.
Yapacaktım ama ortada sorun da yoktu ki. Bir kere satın almıştım onu. En azından bir süre için onun son görüşüm olduğunu sanmıştım.
Onu satın mı aldınız?
Evet, ona 10.000 dolar ödedim ve 1,5 yıl ortadan yok oldu. Aslında tamı tamına 20 aydı. Çok iyi hatırlıyordu. Liz'in Alexander'ı doğurmasından önceydi.
Bunu kanıtlayabilir mi?
Hayır. Yasaya aykırı bir iş yaptığımı söylemiştiniz.
Grossman adama para vermesinin kara borsadan bebek almaya benzediğini söylemişti. Yasal olarak çocuklar alınıp satılamıyordu. Ama sonuç olarak Chandler Scott, Jane'i Bernie'ye 10.000 dolara satmıştı. Ona nakit para ödedim. Bir zarfın içinde.
Sorun da burada zaten, dedi Grossman. Bunu yaptığınız zaman eninde sonunda kapınıza yeniden dayanırlar.
Şimdi istediği de para mı?
Beni birkaç gün önce aradı ve yeni bir 10.000 dolara ortadan kaybolacağını söyledi. Ayrıca sonra fiyatta indirim de yaptı. 8.000 dolara razıydı.
Aman tanrım, hoş bir adama benziyor.
Karımın öldüğünü söylediğimde bu işi olan ilgisinin kaybolacağını düşündüm. Yalnızca benimle muhatap olduğunu görürse benim de ona artık taviz vermeyeceğimi düşünebilirdi. Telefonun öbür ucundaki Grossman sessizleşti.
Karınızı kaybettiğinize inanamıyorum. Bunu duyduğuma üzüldüm.
Temmuz'da öldü. Jane'i Chandler Scott'tan koruması için yalvaran Liz'i hatırlayan Bernie'nin sesi yavaşladı. Belki de en iyisi ona 10.000 doları ödemekti. Belki de adamı blöf yapmakla doğru davranmamıştı.
Çocukla ilgili bir vasiyet bıraktı mı?
Liz'in, Bernie'nin ona aldığı şeylerden başka kimseye bırakacak bir şeyi yoktu.
Onları ve Bernie'yi de çocuklara bırakmıştı.
Hayır, hiçbir şey bırakmadı.
Ama ya çocuğun vesayeti? Onu size mi bıraktı?
Tabii ki, başka kime bırakabilirdi?
Yazılı mı?
Hayır.
Bill Grossman telefonun öbür ucunda sessizce içini çekti. Bernie ona gerçekten çözülmesi güç bir sorunla gelmişti. Yasalar ondan yana biliyorsunuz. Şimdi karınız öldü ve Mr. Scott da çocuğun öz babası.
Ciddi misiniz?
Bernie'nin kanı donmuştu sanki.
Çok ciddiyim.
Herif bir sahtekar, dolandırıcı, biliyorsunuz. Büyük bir ihtimalle de hapisten yeni çıktı.
Bu hiç fark etmez.
Kaliforniya eyaletinde öz babaların bazı hakları olduğu düşünülür. Nasıl bir insan oldukları önem taşımaz.
Canilerin bile çocuklarını görme hakları vardır.
Peki şimdi ne olacak?
Ona çocuğunu arada sırada görebilme hakkını verebilirler.
Grossman, Bernie'ye çocuk üzerindeki bütün haklarını da kaybedebileceğini söylemedi.
Çocukla şimdiye dek bir ilişkisi oldu mu? Hiç olmadı. Jane babasının yaşadığını bile bilmiyor. Karımın söylediğine göre babasını son gördüğünde 1 yaşındaymış. Adamın hiçbir dayanağı yok Bill. Evet var. Kendinizi kandırmayın. Adam çocuğun öz babası. Evlilik öyküsü nasıl peki? Çocuk doğumdan birkaç gün önce evlenmişler. Sanırım ondan sonra da ortadan kaybolmuş. Jane 1 yaşına girmeden 1-2 ay önce de geri dönmüş ve tekrar çekip gitmiş. Liz onu habersiz boşamış. Sanırım geçen yıl buraya geri dönene kadar boşandığından da haberi yoktu. Çocuğu nüfusunuza geçirmemeniz çok yanlış olmuş. Ama bu gerçekten saçma. Size katılıyorum. Ama bu yargıcın da aynı kanıyı paylaşacağı anlamına gelmiyor. Çocukla gerçekten ilgilendiğini düşünüyor musunuz? Siz düşünüyor musunuz peki? Onu geçen yıl 10 bin dolara bana sattı. 2-3 gün önce de aynı şey için 8 bin dolar değer biçti. Kızının bir altın yumurtlayan tavuk olduğunu düşünüyor. Geçen sefer parayı vermek üzere onu gördüğümde bana Jane ile ilgili tek bir kelime bile söylemedi. Tek bir kelime bile. Bu size hiçbir şey ifade etmiyor mu? Bu akıllı. Orospu çocuğu sizi sıkıştırmak istiyor bana kalırsa. Ayın 17'sinde mahkemeden önce ondan yeniden haber alacağınızdan hiç kuşkum yok. Grossman haklıydı. Mahkemeden 3 gün önce Scott arayıp yeniden kaybolmayı teklif etti. Bu kez fiyatı yükseltmişti. 50 bin dolar istiyordum. Sen delirdin mi? Seninle ilgili küçük bir araştırma yaptım dostum. Bana dostum deme orospu çocuğu. New Yorklu zengin bir Yahudi olduğunu ve şık bir mağaza işlettiğini duydum. Bütün bildiğim bu 50 bin doları bal gibi verebileceğim. Mümkün değil. Neyse dostum, bu kez fiyatım bu. Ya 50 bin doları ver ya da her şeyi unut. Sadece 10 bin dolar verebilirim, hepsi bu kadar. 50 bin dedim. Bir çocuk için pazarlık ediliyordu. Tek kelimeyle iğrençti bu durum. Seninle kumar oynamıyorum Scott. Oynamak zorunda kalabilirsin. Liz öldükten sonra mahkeme bana istediğim her şeyi verir. Eğer istersem çocuğun vesayetini de alabilirim. Gel düşün bu işi. Yoksa fiyatım 100 bin dolara doğru yükselecek. Bernie kanının donduğunu hissetti. Scott telefonu kapatır kapatmaz da Grossman'ı aradı. Söylediği doğru mu? Mümkün olabilir mi bu? Olabilir. Aman Tanrım. Dehşete kapılmıştı. Jane'i kaybederse ne yapardı? Liz'e söz vermişti. Her şeyin ötesinde Jane sanki onun kanından ve canından bir parçaydı. Yasal olarak çocuğun üzerinde hiçbir hakkınız yok. Eğer karınız çocuğun korunmasını üstlendiğinizi isteyen bir vesayetname bırakmış olsa bile öz babasının yine de bazı hakları vardır. Eğer babanın uygun olmadığını mahkemeye iyice gösterebilirseniz kazanmanız mümkün. Tabii yargıç tam anlamıyla bir akıl hastası değilse. Ama adamın durumunu iyice açıklayamazsanız ister banker olun, ister avukat ya da iş adamı, o kazanır. Aslında sizi korkutur, çocuğun da kötü bir sarsıntı geçirmesine neden olur. Şimdi 100 bin dolar istiyor. Bu konuşmaya banda kaydettiniz mi? Tabii ki hayır. Benim ne olduğumu sanıyorsunuz? Konuşmalarımı balda almak ha? Affedersiniz ama ben bir mağaza işletiyorum. Dedektiflik bürosu değil. Şimdi ne yapmalıyım onu söyleyin siz. Eğer 100 bin doları vermek istiyorsanız verin. Ama ben bunu yapmanızı tavsiye etmem. Çünkü bir süre sonra daha fazlasını istemek için mutlaka geri gelir. Mahkemeye gider. Ne kadar uygunsuz bir baba olduğunu gösteririz. Belki çocuğu arada bir görme hakkını kazanır. Ama bu da o kadar önemli değil. Sizce öyle olmayabilir. Ama çocuk onun hakkında hiçbir şey bilmiyor. Hatta yaşadığından bile haberi yok. Annesi ona babasının uzun bir zaman önce öldüğünü söylemişti. Jane bu yıl zaten yeterince sarsıntı geçirdi. Annesi öldüğünden beri kabuslar geçiriyor. Eğer bir psikiyatrist bunu saptarsa çocuğu babasına verebilirler. O zaman arada bir görüşme isteyeceğiz. Büyük bir olasılıkla öyle. Mahkemeler en berbat insanların bile arada bir çocuklarını görmelerinin, çocuklar da bir hasar yapmayacağını farz ederler. Buna nasıl emin olabiliyorlar? Zorunda da değiller. Mr. Scott artık sizi ve kendini mahkemenin merhametine bıraktı. Jane'i de. Jane'i mahkemenin merhametine bırakmıştı. Bu düşünce Bernie'yi hasta ediyordu. Eğer Liz yaşasaydı yalnızca bu nedenden ölebileceğini biliyordu. Çok berbat bir durumdu. Mahkeme günü Bernie kimseye bir şey söylemeden evden çıktı. Hala her şeyin hallolacağını umuyordu. Mahkemede Grossman'ın yanında beklerken durumun düzelmesi için dua ediyordu. Ama temiz bir ceket ve Gucci ayakkabılarla Chandler Scott'ı gördüğünde durumun hiç de sanıldığından kolay halledilmeyeceğini düşündü. Chandler Scott'ı Bill'e gösterdi. Bill, iyi görünüyor diye fısıldadı. Bütün korkum buydu zaten. Grossman her şeyin 20 dakikadan fazla sürmeyecek. Yargıç onlara söz verdiği zaman Grossman çocuğun öz babasını hiç tanımadığını, annesini de yeni kaybettiği için sarsıntı geçirdiğini anlattı. Ona göre çocuk kendini toparlayana kadar öz babasını görmesi doğru değildi.